Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe'ye yücelle hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 18 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 5 Ramazan 1443 ve Miladi 7 Nisan 2022 Perşembe. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye'nin sınır dışı operasyonları ve Irak yetkililerinin tepkileri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Kur'an-ı Kerim ile 30 gün, Türkiye gündemi ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Rezevi Türbesi'ndeki terör saldırısında yaralanan ikinci din alemi şehit oldu. İranlı ve Afgan öğrenciler bugün Rezevi Türbesi'ndeki terör olayını kınamak için protesto eylemi düzenlediler. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, tekfirci ve terörist harekete karşı sert müdahale edileceğini belirtti. İran'ın 7 milyar doları serbest bırakılıyor. Amerikalı Demokrat Senatör, devrim muhafızlarının terör listesinden çıkarılmasını istedi. Ve İran-Rusya Büyük İş Forumu düzenlendi. Şimdi haberler.
Kutsal kent Meşret'te İmam Rıza Aleyhisselam'ın Pak Türbesi avlusunda salı günü bir saldırgan tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralanan Hücretül İslam Muhammed Sadık Darayı tedavi gördü, hastanede şehit oldu. Salı günü İmam Rıza Aleyhisselam Pak Türbesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralanan din alemi Muhammed Sadık Darayı bugün akşam saatlerinde şehit oldu. Daha önce 3 yaralıdan biri olan Hücretül İslam Aslani şehit olmuştu. Bugün Kutsal kente Meşhed Şehit Hücretül İslam Muhammed Aslani için görkemli cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda vatandaş ve yetkili katıldı. Cenaze töreninin ardından İslam İnkılabı rehberinin Rezevi Horasan temsilcisi Ayetullah Alemul Huda Şehit Aslani için cenaze namazı kıldırdı. Ayetullah Alemul Huda cenaze töreninde yaptığı açıklamada vatandaşların yoğun ve görkemli şekilde Şehit Aslani'nin cenaze törenine katılmasının tekfirci hareketin olan nefrete gösterdiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi temsilcisi tekfirci hareketin Amerikan figüranı olduğunu kaydetti.
Bugün bir grup İranlı ve Afgan öğrencinin katılımıyla başkent Tahran'da Dışişleri Bakanlığı binası önünde Rezevi Türbesi'ndeki terör saldırısını kınamak için protesto eylemi düzenlendi. İranlı ve Afgan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen protesto eylemlerinde Salı günü Meşhed'deki İmam Rıza Aleyhisselam'ın Pak Türbesi'nde yaşanan ve bir din aliminin şehit olması ve iki din aliminin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısı kınanarak Müslümanların birliğine ve dayanışmasına vurgu yaptılar. Din alemi şehit Aslan'ın şehit olması dolayısıyla taziyede bulunmak için İran'daki Afgan göçmenler ve öğrencilerin katıldığı eylemde tekfirci terörist düşüncesi protesto edildi.
İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi tekfirci düşünce ve hareketini terviş edenler ve İmam Rıza Aleyhisselam türbesindeki cinayetin sorumlularına karşı sert şekilde müdahale edileceğini belirtti. Salı günü İmam Rıza Aleyhisselam türbesinin avlusunda bir saldırgan bıçaklı saldırıda bir din alemini şehit ederken iki alemi de yaraladı. Saldırgan güvenlik görevlilerince gözaltına alındı. İran İçişleri Bakanı Vahidi bugün gazetecilere olay hakkında yaptığı açıklamada bu acı olayın düşmanların ikiyüzlülükten feragat etmediğini gösterdiğini, terörizmin emperyalist düşüncesinin ürünü olduğunu ve IŞİD ve diğer terör örgütlerinin bunlar tarafından oluşturulduğunu söyledi. Vahidi tekfirci düşünce ve hareketini terviş edenler ve İmam Rıza Aleyhisselam türbesindeki cinayetin sorumlularına karşı sert şekilde müdahale edileceğini belirterek, düşmanların etnik mezhebi anlaşmazlıkları dost milletlerin arasını bozmak için kullanmaya çalıştıklarını ancak bunu yapamayacaklarını kaydetti. Yetkili Afganistan'ın en iyi gençlerinin kendi canlarını tekfircilerle mücadele yolunda verdiklerinde ve Afganistan milletinin Amerika'yı aşağılayıcı bir şekilde ülkelerinden ihraç ettiklerini belirtti. Vahidi İran ile Afganistan'ın ortak kültür ve kökene sahip aynı millet olduğunu sözlerine ekledi. Vahidi, Amerika ve Batı'nın tekfirci terörist düşünceye destekledikleri için hiçbir zaman bu tür girişimlerini kınamadıklarını vurguladı.
İran'ın bildirdiğine göre İran anlaşmasına taraf bazı ülkelerle yapılan anlaşma uyarınca ilerleyen haftalarda İran'ın bloke edilen paralarından 7 milyar doları belirlenen çerçevede serbest bırakılacak. Tarafların üzerinde vardığı mutabakat uyarınca bloke edilen paralarla belli bir takvimde birkaç hafta zarfında İran'a ait hesaplara transfer edilecek. Bloke edilen döviz kaynaklarının serbest bırakılması için tayin edilen mekanizmanın İngiltere ile yapılan anlaşma çerçevesinde benzediği ifade edildi. Bir süre önce İngiltere İran'a ait 470 milyon euroyu Tahran'a transfer etti. Son anlaşmalar çerçevesinde serbest bırakılan para miktarının 7 milyar dolar olduğu vurgulandı.
Amerikalı Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine İran ile anlaşmaya varmak için devrim muhafızlarını terör listesinden çıkarmayı tavsiye etti. Senatör Murphy, devrim muhafızlarına yönelik yaptırımın İran ile anlaşmaya varmak için bir engel teşkil etmesi halinde bunu kaldırmak gerektiğini vurguladı. Amerikan MSNBC televizyon kanalına konuşan senatör, İran ile anlaşmaya varmamaları halinde büyük tehdit ile karşı karşıya kalacaklarını ileri sürdü. Murphy, İran'ın nükleer silah yapımı için gereken materyali elde etmesi için sadece birkaç haftaya ihtiyaç duyduğunu iddia ederken, Tahran'ın nükleer silah elde etmek üzere olduğunu ileri sürdü. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi nükleer silahın yapımı ve elde bulundurulmasının haram olduğuna dair fetva verdiği halde, Amerikan yetkililer İran'ı nükleer silah elde etmeye çalışmakla suçluyorlar. Murphy sözlerinin devamında Tahran'ın nükleer silah elde etmesine engel olabilecek iyi bir anlaşmaya İran ile varmanın mümkün olması halinde Biden yönetiminin bu anlaşmayı imzalaması gerektiğini söyledi.
İran gümrük sözcüsü yaptırımlara rağmen İran'ın aylık dış ticaretinin rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran gümrük sözcüsü yaptırımlara rağmen İran'ın aylık dış ticaretinin rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. İran gümrük sözcüsü İran'ın 1400 Hicri Şemsi yılının son ayında petrol dışı ticaret alanında 11 milyar 538 milyon dolar değerinde bir orana ulaşarak emperyalist güçlerin tüm yaptırımları ve ekonomik baskılarına rağmen son 4 yıldaki en yüksek ticaret oranına ulaşmış olduğunu belirtti. İran gümrük sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, ülkenin 1400 Hicri Şemsi yılının son ayındaki petrol hariç ticaret hacmine dair son ayda 11 milyar 538 milyon dolar değerinde 14 milyon 539 bin ton ürün İran ve diğer ülkeler arasında ticaret edildi. Bu oran bir önceki aya göre %11 ve bir önceki yılın son aylarına göre yaklaşık %40'lık bir artış kazanmıştır dedi. Latifi açıklamasının devamında bu aydaki tüm dış ticaret hacminden 5 milyar 102 milyon dolar değerinde 10 milyon 117 bin ton ihracatın ve 6 milyar 436 milyon dolar değerinde 4 milyon 422 bin ton ürün ise ithalatın payıdır ifadelerini kullandı. İran gümrük sözcüsü petrol hariç ihracat oranlarının değişimine ilişkin bu ayın 5 milyar 102 milyon dolar değerindeki 10 milyon 117 bin ton İran yapımı ürün oranları bir önceki yıla göre ağırlıkta %2 azalma ve değerde %37 artış kazanmıştır dedi. Latifi açıklamasının devamında İran'dan yerli ürünler satın alan bazı ülkelerin sıralamasını şöyle açıkladı. Geçtiğimiz yılın son ayında Çin 1 milyar 689 milyon dolar değerinde ve önceki yıla göre %76'lık bir artış ile ilk sırada yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri 699 milyon dolar değerinde İran yapımı ürün alarak bir önceki yıla göre %63'lük bir artış gösteriyor. Irak 694 milyon dolar değerinde ürün ithal ederek bir önceki yıla göre %22'lik bir artışa imza atmıştır. Türkiye 480 milyon dolar değerinde İran ürünü ithal ederek bu alanda bir önceki yıla göre %61'lik bir artışı gösteriyor. Latifi Afganistan'ın 184 milyon dolar değerinde İran'dan ürün satın alarak geçtiğimiz yıla göre %11 azalma yaşadığını belirttikten sonra söz konusu 5 ülkenin sırayla İran'ın yerli ürünlerini ihraç ettiği ilk 5 ülke olduğunu söyledi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran-Rusya Büyük Ticari İşbirliği Sempozyumu 350'ye aşkın İran ve Rus şirketinin katılımı ile düzenlendi. İran-Rusya Büyük Ticari İşbirliği Sempozyumu bugün 350'ye aşkın İranlı ve Rus şirket temsilcisinin katılımı ile Rusya Ticaret ve Sanayi Odası paneller salonunda düzenlendi. Sempozyumda İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Kazım Celali ve Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergey Katerin mevcut koşullarda İran ve Rusya arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği potansiyellerine dair konuşma yaptı. Bu sempozyumda 70 İranlı şirketin temsilcisi, 300 Rus şirketin temsilcisiyle karşılıklı olarak ticari toplantılar düzenleyip müzakere etti. Sempozyuma katılan İranlı ve Rus şirketler teknoloji, petrokimya, ilaç, gıda sanayisi başta olmak üzere 9 farklı alanda faaliyette olan şirketlerdir. Pazartesi günü İran'dan 70 kişilik bir heyet Rusya'ya gitti. İran heyetindeki 70 temsilciden ve 53'ü özel şirketlerin temsilcisiydi.
İran hükümet sözcüsü Ruanda soykırımı yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Fransa gibi ülkelerin silah gönderdikleri için bu soykırımdan doğrudan rol ifa ettiklerini ifade etti. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan hükümet sözcüsü 28 sene önce böyle bir günde Ruanda'da soykırımın başladığını ve ilk 100 günde yaklaşık 1 milyon insanın öldüğünü, açık şekilde yapılan soykırım karşısında herkesin sessiz kalırken Fransa gibi bazı batılı ülkelerin silah göndermek suretiyle bu soykırımın vuku bulmasında doğrudan rol ifa ettiklerini kaydetti. Ruanda'nın o dönemki Cumhurbaşkanı hibri manaya taşıyan uçağın düşmesi ardından 1994 yılında Ruanda'da soykırım başladı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 3800 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.492'ye, vaka sayısı 7.183.808'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1536'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.904.733'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda feci şekilde öldürülen Suudi muhalif gazeteci Cemal Khashoggi cinayeti davasında mahkeme yargılamanın durdurulmasına ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine karar verdi. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2018 tarihinde Suudiler tarafından öldürülen gazeteci Cemal Khashoggi hakkında yürütülen 26 sanıklı davada mahkeme yargılamanın durdurulmasına ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesine karar verdi. Khashoggi hakkında yürütülen davada savcılık dosya hakkında durma kararı verilerek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin sağlanması için gerekli usul işlemlerinin yapılmasını istemişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise davanın devrine ilişkin olumlu yaklaştıklarını ifade etmişti. Khashoggi cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devri dava katiline gönderiliyor şeklinde eleştiriliyor. Türkiye İşçi Partisi milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin dosyasını Riyad'a devri öncesinde davanın 50 milyon dolara satıldığını öne sürdü.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Brüksel'de düzenlenen toplantıda barış anlaşması sağlanması için beraber çalışma konusunda anlaştığı bildirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki düzenlenen üçlü toplantısından anlaşma kararı çıktı. Aliyev ve Paşinyan'ın barış anlaşması için beraber çalışma konusunda anlaşma sağladığı bildirildi. 4,5 saat süren görüşme sonrasında yapılan açıklamada iki liderin bir barış anlaşması sağlamak istedi. Bu amaçla sürecin başlatılması için Dışişleri Bakanlarına yetki vereceği kaydedildi. Avrupa Birliği'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceği belirtilen açıklamada barış anlaşması için ele alınacak konulara değinilmedi. Azerbaycan ve Ermenistan liderleri sınır ve güvenlik konularının ele alınacağı bir ortak komisyon kurma konusunda anlaşmaya vardı. Komisyonun bu ay sonuna kadar toplanmasına beklendi, bildirildi. Michel görüşme sonrasında yaptığı açıklamada her iki taraftaki zorlukların farkındayım ama ilerleme sağlama konusunda ortak bir irade olduğunu görüyorum dedi.
İşgal güçleri bugün sabah yine işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'ün değişik bölgelerine baskınlar düzenledi ve bazı Filistinlileri gözaltına aldılar. Ramallah'ta şehrin batısındaki El Emari mülteci kampında bir kahveyi basarak Ala Ebu Semure isimli bir genci Siyonistler gözaltına aldılar. İşgal güçleri yine bu şehrin batısındaki Kefrinname beldesinde baskın düzenleyerek eski esirlerden ve Celezon mülteci kampı ahalisinden Man Hasan el-Kunneşi ve Beyti Rima beldesi ahalisinden Nazım el-Rimavi'yi gözaltına aldılar. İşgal güçleri El-Bire şehrinin içinde Nureddin Gule isimli Filistinli'nin evine basarak arama yaptı. Eşyalarına büyük miktarda zarar verdikten sonra kendisini de gözaltına aldılar. Batı Şeria'nın güney kesiminde yer alan El-Halil'in kuzeyindeki Surif kasabasında Ahmet Avad El-Kadı ve Muhammed İbrahim Ebu Salih isimli şahısları gözaltına aldılar. Nablus şehrinde de Habibur Rahman Katnani isimli genci gözaltına aldılar. Beytullahim'de Vadi Şahin mıntıkasında 26 yaşındaki Ahmet Cemal Ebu Celegif ve 28 yaşındaki Eymen Emin El-Hatib isimli genç de Siyonistler tarafından evleri basılarak gözaltına alındılar. Cenin'de ise İsrail'in özel birimlerinin 3 genci evlerini basarak gözaltına aldıkları belirtildi. Kudüs'te de işgal güçleri Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan semtinde yaptıkları baskınlarda 3 genci gözaltına aldılar.
Suriye'nin doğusundaki Amerikan askeri üssüne düzenlenen roketli saldırı sonucu 2 Amerikan askeri yaralandı. Amerikan askerleri ve onlara bağlı teröristler uzun bir süredir yasa dışı olarak Suriye'nin kuzey ve doğusunda bulunmakta. Amerikan güçleri Suriye'nin petrol kaynakları ve tahılını yağmalamakta olup bölge sakinleri aleyhinde girişimlerde bulunuyorlar. Sputnik'in haberine göre bugün Suriye'nin doğusunda yer alan Amr Petrol sahasında Amerikan askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırının ardından üste yangın çıktı ve ikili Amerikan askerinin de yaralandığı bildirildi. Öte yandan Deir ez-Zor kırsalının kuzeydoğusunda yer alan El Izba beldesinde Amerikan işgal güçleri tarafından desteklenen DSG milislerinden bir silahlı makineli tüfekli saldırıda öldü, bir kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar Sana'ya halk gruplarının Deir ez-Zor kırsalının kuzeydoğusunda yer alan El Izba köyünde dolaşırken DSG milislerine bağlı silahlı bir grubu otomatik silahlarla hedef aldığını belirtti. Kaynaklar söz konusu saldırının sonucunda Deir ez-Zor kırsalının doğusundaki Hacin kentinde bir silahının öldürülmesinden ve iki silahlının da yaralanmasından saatler sonra silahlı bir kişinin öldürülmesine ve diğerinin yaralanmasına yol açtığına işaret etti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Buça kentinden gelen görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Çavuşoğlu konuşmasında şunları kaydetti. NATO Dışişleri Bakanlığı toplantısına 39 ülke katıldı. Türkiye olarak Ukrayna konusunda ilkeli bir tavır sergilerken Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki adımlarımız hakkında bilgi verdik. Yabancı ülkeler bize teşekkürlerini dile getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'da bize arabuluculuk rolümüz için teşekkür etti. Buça'da yaşanan olaylar müzakere sürecini gölgeledi. Türkiye olarak Buça'dan gelen görüntüleri kabul edilemez buluyoruz. Önümüzdeki süreçte liderler düzeyindeki üçlü bir toplantı yapmak için mutabık kaldık. Bugünlerde konuşulan en önemli diğer konulardan biri ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olarak kabul edilmesi. Bu konu hakkındaki fikirlerimizi dile getirdik. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile de görüştük. İngiltere Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya'ya yeni bir barış anlaşması taslağı ilettiğini belirtti. Lavrov söz konusu taslağın Ukrayna tarafının İstanbul'daki görüşmelerde ilettiklerinden farklı teklifler içerdiğini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın Rusya tarafına Mart sonunda İstanbul'da gerçekleştirilen barış görüşmelerinde sunduğu barış anlaşması taslağından farklı maddeler içeren yeni bir taslak ilettiğini belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İlham Aliyev'in İran ile mutabakat saptını uygulama talimatı etrafında. Bakü ve Erivan liderlerinin Brüksel'deki görüşmesinin arefesinde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'da yaşanan bazı önemli olaylar her iki ülkedeki zor kararların koşullarını gösteriyor. Bu anlamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Brüksel ziyaretinin arefesinde Bakanlar Kurulu'na İran ile son ikili anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede hayata geçirme talimatı veren bir kararname yayınladı. İlham Aliyev'in kararnamesinde İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ekonomik işbirliği Karma Komisyonu'nun 15. toplantısındaki mutabakat saptı resmen duyurulurken Azerbaycan Cumhuriyeti kabinesine gerekli tedbirleri alması ve uygulaması talimatı verildi. Hiç şüphe yok ki son haftalarda Bakü ve Erivan tarafından gerçekleştirilen girişimler tarafların birbirlerine karşı artan bir güvensizliğine yol açmıştır. Bu basit hareketler bir kez daha 3. Karabağ Savaşı'nın ateşini bile yakabilir. İngiliz ve Amerikan çevreleri bu siyasi güvenlik ve askeri düzenlemeler ve hareketlerle 2023 veya 2024 için 3. Karabağ Savaşı'nı planlamış olsalar da bu savaşın erken gerçekleşmesi olası değildir. Bu anlamda Ermenistan eski savunma bakanı ve askeri ve güvenlik uzmanı Norater Grigoryan şuna inanıyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgedeki askeri hareketleri ve faaliyetleri barışçıl olamazken bir yandan da Ermenistan kendi içinde huzursuzluk tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu arada birçok uzman Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın son kararını dikkate almaya çalışmıştır. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son 30 yılda onlarca belge ve işbirliği anlaşması imzaladığını gözden kaçırmamak gerekir.
Aslında İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki birçok işbirliği ve mutabakat belgesi kağıt üzerinde yazı yazmaktan öteye geçmemiştir. Hatta Bakü yetkilileri Tahran yetkilileriyle yaptığı görüşmede herhangi bir belgeyi imzalasalar da ancak Bakü bu belgeleri uygulamak için hiçbir yetkisinin olmadığını pratikte göstermiştir. Başka bir deyişle üçüncü tarafın Tahran-Bakü işbirliği belgelerinin uygulanmasını onaylaması gerektiği görülmektedir. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak şunu söylemek gerekir ki, Azerbaycan Cumhuriyeti siyasetçileri ilk kez İran ile işbirliği yapmak için bu kadar istekli görülüyor. Görünen o ki bu istek, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki bir işbirliği belgesinden çok, İlham Aliyev'in Ermenistan'ı Azerbaycan ve Türkiye'ye koridor bırakmaya yönelik bir kışkırtma oyunudur. Aslında şunu söylemek gerekir ki bu belge gerçekten Tahran ile Bakü arasında uygulanmak yerine daha çok Ermenistan'ı kışkırtmak için propaganda malzemesi ve aracı olarak kullanılmakta. Gerçek şu ki Azerbaycan Cumhuriyeti son 30 yıldır olduğu gibi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile iletişim kurmak için İran iletişim koridoruna ve kanallarına ihtiyaç duyuyor. Son 30 yılda Azerbaycan Cumhuriyeti, hükümeti ve halkı İran'ın iletişim kanallarını her zaman masrafsız olarak kullanmıştır. Ancak mevcut durumda Bakü yetkililerin bu şekilde bu koridorun önemini göstermesi düşündürücü. Bilhassa Ermenistan'daki koridordan yararlanamayan Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan'ın yardım etmemesi halinde İran'ı kullanacağını iddia ediyor. Ama Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın asıl amacı Ermenistan'dan koridor almaktır. Erivan yetkililerinin bu gerçeği fark etmiş olması görünüyor ve Bakü yetkililerinin Erivan yetkililerine karşı geniş çaplı medya propagandası ve aldatma fikrinin gerçekleşmesi pek olası değil.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İsrail Koalisyon Hükümeti'ni devirme çabalarının perde arkası başlığı altında. İdil Sima'nın iktidardaki Yemina Partisi'nden beklenmedik şekilde ayrılmasıyla Siyonist işgalci rejim İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in koalisyon hükümeti bir adım daha uçuruma yaklaştı. Yaklaşık 10 ay önce 13 Haziran 2021'de 8 partiyle kurulan iktidar koalisyonu Edith Silman'ın istifasından önce meclisteki 120 sandalyenin 61'ini elinde tutuyordu. Knesset'teki kalan 59 sandalyede iktidar koalisyonu dışındaki rakip ve muhalefet partilere veya Araplara aitti. Silman'ın Bennett ile koalisyondan ayrılması yönetim kabinesini 60'a, muhaliflerin 60'a yükselmesine neden oldu. Bu durumda Naftali Bennett ve Yair Lapid'in kabinesi tasarlarını ancak koalisyon dışındaki partilerin özellikle de Arap Ortak Listesi gibi partilerin oylarıyla onaylayabileceğine yol açtı. Anlaşmaya göre Bennett, Ağustos 2023'e kadar İsrail Başbakanı olarak görevde kalacak ve ardından Yair Atit, partisinin lideri Yair Lapid, yasama süresinin sonuna kadar Siyonist rejim İsrail'in başbakanı olacaktı. Ancak mevcut durumda bunun için bir umut kalmadı. Bir anlaşma düşünülemez ise bu koalisyon oluşturmasından 2 yıl önce Lapid ve Bennett'in düştüğü tuzak ve karanlık siyasi belirsizlik tüneline yeniden girilmesi muhtemeldir. Şimdi de sorulması gereken soru şu ki Bennett ve Lapid'in kırılgan koalisyon hükümetini bir adım daha uçuruma yakınlaştıran ve önüne belirsiz bir yol koyan faktörler nelerdir? Görünüşe göre Likud Partisi'nin rakip partisinin lideri Benjamin Netanyahu, Edith Silman'ı kandırarak Bennett koalisyonundan ayrılmasını istemiş ve ona bir sonraki kabinede Sağlık Bakanı görevini teklif etmiştir. Ancak Silman'ın İsrail'in Yahudi kimliğine ters düşmesi dolayısıyla yönetim koalisyondan ayrılmasına dair bildirisi, onun da birçok İsrail'i sağcı gibi Bennett yönetiminin tekrarlanan güvenlik başarısızlıklarından memnun olmadığı ve Netanyahu'nun fırsatçılık aramasının yolunu açtığını gösteriyor.
Bennett yönetimi Şarm el-Şey, Akabe ve el-Nakab toplantılarını yaparken hükümetin Filistin sorununu ilgilendirmeden bazı Arap ülkeleriyle ilişkileri de normalleşmeye çalıştığını iddia etmeye çalıştı. Ancak sadece bir hafta içinde 3 Siyonist karşıtı operasyon gerçekleştirdi. 1948 işgal altındaki toprakların sınırlarının derinliklerinde Ber el-Şaba, el-Hadira ve Beni Baraktar'a yapılan feda eylemlerinde ve operasyonlarında 11 İsrail'i öldürüldü ve 19 kişi de yaralandı. Zaten uzlaşma görüşmelerinde Siyonist rejim İsrail, İranofobi projesine başvurarak ve kendini uzlaşmacı bir taraf olarak ön plana çıkarmaya çalışsa da ancak bu feda ve şehadet talep eylemler ve operasyonlar rejimin kendi güvenliğini bile sağlayamadığını göstermiş. Her üç operasyonun da İsrail içinde ve Filistin özel teşkilatının kontrol ve güvenlik sınırları dışında gerçekleştiği göz önüne alındığında bu operasyonların engellenememesinin sorumluluğu tamamen İsrail rejiminin kendisine aittir ve bu başarısızlığı daha da kötüleştiren şey bu operasyonların farklı zaman dilimlerinde ortalama olarak iki günden bir gerçekleşmesidir. Halbuki bu süre zarfında Siyonist rejimin askeri ve güvenlik güçlerinin tam teyakkuzda olduğu bilinmektedir. Bu operasyonlar Filistinliler arasında birlik ve dayanışma yaratırken Siyonistler arasında bölünmelere ve itilaflara neden olduğu ve nihayetinde kırılgan Bennett ve Lapid koalisyon hükümetinin çöküşünün yolunu açtı. Buna ilaveten madalyonun diğer yüzünü gösteren başka bir olasılık daha var. O da İsrail'in geçmişteki girişimlerine işaret ediyor. İsrail ne zaman sorumluluklarından ve yükümlülüklerinden kaçmak istese ya da bir yükümlülüğü kabul etmek istemese genellikle kendine zarar verir. Ardından yönetim ve parlamentonun dağılmasıyla birlikte durumu kurutmak için ve durumu kurtarmak için bir süre siyasi bir boşluğun arkasına saklanır. İsrail barış görüşmelerinin başarısızlığı için veya bu görüşmelerin uzatılmasının isteği ise nihayetinde bu yöntemi de defalarca kullanmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Иран же так торжественно и, в общем, очень
отличный груз на Тера, либо я сказал. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyicilerimiz, son yıllarda Türkiye PKK ile mücadele bahanesiyle Irak'a defalarca saldırı düzenledi. Bu saldırılar Irak hükümeti ve dünyanın diğer ülkelerinden sert tepkiyle karşılaştı. Son günlerde Bağdat El-Yavm'ın aktardığı habere göre Irak El-Nasr koalisyonu liderlerinden Akil el-Redini daha önce planlanan mesafenin 5 kilometre kare olduğunu ve ancak artık Türkiye'nin Irak'ta 200 kilometre kare derinliğine girdiğini ve aynı zamanda Irak'ın Sincar ve Başika bölgelerinde üssü olduğunu söyledi. Şimdi bu haberden sonra Türkiye'nin sınır dışı operasyonları ile ilgili de bazı soru işaretler gündeme geldi aslında değerli dinleyiciler. Koordineli bir şekilde neden yapılmıyor da bunlar böyle Iraklı yetkililerin tepkisine neden oluyor şeklinde sorular hala gündemde sorulmakta. Şimdi İhsan Bey, sizce bu operasyonlar nereye kadar devam edecektir? Demin ifade ettiğim üzere Iraklı yetkililerden de yani bir tek bu değil, defalarca farklı itiraz sesleri, tepkiler çıktı konuya karşı. Bunu siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Türkiye bu operasyonlarında hangi aşamada bulunuyor sizce?
Şimdi başta tabii ki Irak'ta çok ciddi bir hükümet inisiyatif boşluğu var.
Ve aslında yeni değil. Bu birkaç yıldır Irak'ta, yani Bağdat bu hükümeti kurmakta ya da istikrarlı bir hükümet kurmakta ciddi bir sorun yaşıyor. Ve bu Irak, Bağdat daha doğrusu sorun yaşadıkça açıkçası Türkiye bu zaaftan çok ciddi bir şekilde yararlanıyor. Yani sizin de belirttiğiniz gibi daha önce mevcut olan aslında anlaşmaya göre sadece 5 kilometre Irak'ın toprakları içerisinde belli bir savunma, yani bir müdahale izni olmasına rağmen şu anda yani 170 ile 200 kilometre arasında bir derinliği içerisinde ve en son 28 olan askeri üssünü şu anda 30'un üzerine falan çıkarmış durumda. Yani bu açıkçası bir Irak'ın mevcut topraklarında ya Irak'taki bir boşluktan yararlanarak bir şekilde o bölgeye tamamen yerleşmekle ilgili bir şeydir. Tabii ki Türkiye'nin gerekçesi işte PKK'ya yönelik bir operasyonun geliştiği ve oradan müdahale edildiği üzerine falan bir kurgulama var. Ama sadece o yetmiyor. Şimdi Erbil hükümeti de bir şekilde Türkiye ile çok ciddi bir şekilde birlikte hareket ediyor. Açıkçası işte mevcut şu anda Erbil'in hükümeti, Sayın Neçirvan Barzani ve diğer kesimler. Yani Türkiye'nin o gittikçe derine girmesi, inmesine hiçbir şekilde, çok ciddi bir şekilde itiraz etmiyorlar. Son dönemlerde de biliyorsunuz KDP, Sadır grubu ve Sunni koalisyonla birlikte yeni bir koalisyonun oluşmasıyla ilgili yapılan açıklamalar ve Türkiye, Ankara bunu çok ciddi bir şekilde destekliyordu. Ve doğal olarak Türkiye bu grubu desteklediği sürece bu grubun Türkiye'nin o iç işleyişine doğru ya da topraklarına doğru o yayılan bir takım askeri pozisyonlara müdahale etmek, onlara çok itiraz sunmak falan çok fazla gerçekçi gelmiyor açıkçası ve çok ciddi bir tepki de gelmiyor. Evet, zaman zaman belli gruplar var, yani Bağdat'ta yetkin olan siyasetçiler, gruplar çok ciddi bir şekilde aslında itirazda bulunuyorlar, tepkilerini gösteriyor. Fakat sonuç itibariyle Türkiye gittikçe daha da bir adım daha da ileriye giderek de orada daha fazla yerleşmeye sebebiyet veriyor. Yani Türkiye nereye kadar gider? Açıkçası Türkiye şu anda mevcut iç işleyişteki politikasını biraz daha dışarıdaki o politik girişimler üzerinden tolere etmeye çalışıyor. Yani tamir etmeye çalışıyor. Çünkü Türkiye dışarıdaki o özellikle PKK'ya yönelik o operasyonlarını falan iç siyasetine çok ciddi bir şekilde yansıtıyor. Biz artık içten onlarla mücadele etmiyoruz diyorlar ve biz içten onları bitirdik diyorlar. Daha çok dışarıdayız artık, onları dışarıda şu anda onlarla mücadele ediyoruz diye iç siyasete çok ciddi bir şekilde iktidar partisi ve yetkilileri çok içeriden ciddi bir şekilde bunun propagandasını yapıyorlar. Bu fayda getirir mi içeriden? Yani belli bir kesim tarafında bu kabul görülüyor ama ciddi bir kesim tarafında da artık çok fazla da inandırıcı gelmiyor açıkçası. Gelelim diplomatik reaksiyona falan, ama diplomatik reaksiyonda dediğim gibi yani güçlü bir Bağdat'ın oluşabilmesi gerekiyor. Yani çok güçlü bir şekilde bizim topraklarımızdan ilerlemenin doğru olmadığını söyleyebilmesi için ve caydırıcı bir unsur oluşturabilmek için de güçlü bir iktidar, güçlü bir hükümetin kurulması gerekiyor. Açıkçası dediğim gibi yani o çok fazla yok şu anda. Amerika'nın biliyorsunuz orada pozisyonu belli. Yani Bağdat'ın mevcut yönetimini Amerika çok ciddi bir şekilde belirliyor. En son yani Irak'ın biliyorsunuz Kazmi ve yönetimi falan da Amerika çok yakın isimler falan. Şimdi bunlar da olunca Amerika'da doğal olarak o da PKK'yla ciddi bir şekilde sorunu, problemli olduğunu söyleyip ve onunla bir takım örtülü bir şekilde mücadele ediyor. Doğal olarak da bu da olunca orada Türkiye çok daha rahat pozisyon alabiliyor. Dediğim gibi her şeyden önce aslında Bağdat'ta çok güçlü bir iktidarın olması gerekiyor. Yani yönetimin olması gerekiyor ve bu yönetimin politik ve diplomatik olarak Türkiye çok güçlü bir şekilde, daha doğrusu Türkiye'yi caydırıcı bir politik beklemde yani bir şekilde ilişki geliştirmesi gerekiyor. Şu anda o yok. Yani dediğimiz gibi yani evet, bu boşluk olduğu sürece Türkiye biraz daha da ilerleyecektir muhtemelen. Yani artık savaşını, yani PKK ile olan savaşını daha çok mevcut Türkiye toprakları içerisinde değil, daha çok Irak toprakları içerisinde yürütmeye çalışacaktır. ki bu onun çok daha rahat işine geliyor. Yani çünkü burada olduğunda buradaki mevcut pozisyon iç siyasette olumsuz olarak yansıyor ve olumsuz olarak yansıdığında iktidar biraz daha gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Fakat Irak toprakları içerisinde olduğunda kimse çok fazla orada açıkçası operasyonun mevcut başarı ya da başarısızlık bekleminden çok fazla haberdar değil. Ama bu tarafa sürekli tamamen başarı olarak da lanse edildiğinde ve iç siyasette de hep pozitif olarak yansıyor. Bu da Türkiye mevcut iktidarın da işine geliyor açıkçası.
Tahran Radyosu.
Bu operasyonlardan hükümetin ülke içinde bir malzeme olarak kendi lehine kullandığını ve bunu siyaset arenasında da olumlu yankılandırdığını diyorsunuz, öyle mi düşünüyorsunuz?
Kesinlikle, hatta seçimlere yakın dönemlerde daha farklı operasyon boyutunun daha genişleyerek devam edebileceğini düşünenlerdenim açıkçası. Çünkü
evet.
Orada dediğim gibi oradaki o operasyon yansıması buraya, çünkü çok kimse haberdar değil ve buraya hep pozitif olarak yansıtılıyor bir kesim üzerine. Özellikle iktidar, yani yönetimde olan partiler, iktidarda olan partiler daha çok taraftarlarına ve kitlelere pozitif olarak yansıtıyorlar. Muhtemelen dediğim gibi seçimler yaklaştıkça bunun o pozisyonu daha da genişleyerek devam edeceğini düşünüyorum.
Doğru. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın İhsan Bey.
Ben teşekkür ederim. Çok İyi yayınlar diliyorum size.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Türkiye gündemiyle ilgili Türkiye'nin sınır dışı operasyonları konusunda Irak'ta ilerlemeleri konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere baskın düzenlemesi, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın özel danışmanı Luna El-Şebil, BBC Arapça'ya verdiği özel demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi. El-Şebil, Tahran-Şam ilişkilerine dair Suriye ve iki İran stratejik müttefiktir. Müttefikiniz iyi bir durumda olduğu zaman siz de iyi bir durumda olacaksınız, diye kaydetti. İran ile Batı güçleri arasında nükleer konuda yapılan anlaşmanın Suriye'yi olumsuz etkilemediğine dikkat çeken El-Şebil, 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın Suriye'nin çıkarlarına zarar vermediğini söyledi. El-Şebil'in Arap devletlerinin Şam'a yönelmesine ilişkin sorularına cevaben, birçok Arap ülkesi son 10 yılda bağlarını kesmedi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyareti bu yönde yapıldı. Bu gezi Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şam ziyaretinin ardından gerçekleşti, yanıtını verdi.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan destekli teröristlerin varlığına da değinen El-Şebil, onların varlıklarının Amerikalı işgalcilerin varlığından kaynaklandığını aktardı. Esad'ın özel danışmanı, bu bölgelerde yaşayanların Amerikan destekli terörist güçlerine karşı direnişini atıfta bulunarak, Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarının işgalden kurtarılması tüm Suriyelilerin görevidir. Gönüllü halk gruplarının teröristlere karşı operasyonları arttı, dedi.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesi, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken Horasan gazetesinde Yemen'de insani faciaya dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Yemen'de kötüleşen yaşam koşulları nedeniyle milyonlarca kişinin Ramazan ayında yeterli gıdaya sahip olmadığını duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi'nin sosyal medya platformu Twitter'daki hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada bu Ramazan Yemen'de milyonlarca insan yeterince yiyecek bulamıyor ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca dünya ülkelerine Yemenliler için bağışta bulunma çağrısı yapıldı. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi de 3 Nisan'da yaptığı açıklamada Yemen'in çok büyük oranda insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.
Hemşeri gazetesinde İranlı uzmanın bilgi tabanlı direniş ekonomisine dair açıklamasına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İranlı uzman Profesör Doktor Habibi İrna'ya verdiği röportajda bilgi tabanlı ekonominin İran'a karşı kullanılan ekonomik yaptırımlara karşı tek çözüm yolu olan direniş ekonomisinin temeli olduğunu belirterek önümüzdeki yıllarda İran'ın ekonomisinde büyük atılımlara tanıklık edileceğini belirtti. Tahran Allame Tabatabai Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Görevlisi Habibi İrna'ya verdiği röportajda İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin her yıl Nevruz'da belirlediği yılın adı veya yılın sloganı temelinde bu yılın sloganı olan bilgi tabanlı ve istihdam yaratıcı üretim yılını değerlendirdi. Allame Tabatabai Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Muhsin Habibi, İran'a karşı kullanılan farklı yöntemlerin dönemden döneme değiştiğini belirterek İran İslam İnkılabı zuhur edince bu harekete karşı olan birçok ülke ve bu ülkelerin başında olan Amerika bu hareketi hedef almaya karar verdi. 43 yıl önce yani 1979 yılından itibaren düşmanlıklar başladı. Darbe girişimi, askeri saldırı, ekonomik yaptırım, politik baskılar, kültürel saldırılar ve yumuşak savaş bu süre içinde İran'a karşı kullanılan en önemli yöntemlerdir. Düşman tarafından farklı dönemlerde farklı yöntemler İran'a karşı uygulanmıştır şeklinde konuştu. Habibi açıklamasının devamında şöyle dedi. İran liderinin her yıl belirlediği ekonomik sloganlar ve konuşmaları esnasında ekonomiye dair vurguları yavaş yavaş ülke genelinde bir söyleme dönüştü. Bu bağlamda bilgi tabanlı direniş ekonomisi ülkenin yaptırımlara karşı direnmesi ve ilerlemesi konusunda bir hayli önem arz ediyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvide Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsvide Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim'le 30 gün.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsız ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız özel programımızın 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi Kur'an-ı Kerim'de Ma'at ve Kıyamet gününden söz eden Kıyamet suresine ayırdık.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanların dikkatini bazı gerçeklere çekmek için bazen söze yemin ederek başlıyor ve insanların açısından önemli olan gece, gündüz, güneş ve şafak gibi durumlara yemin ediyor. Kıyamet suresinin başında da Allah-u Teala iki önemli ve gerçek olaya yemin ediyor. Bunlardan biri kıyamet günü ve diğeri insanı serzeniş eden nefsidir. Surenin ilk ayetleri şöyle buyurmakta. Kıyamet gününe yemin ederim. Kendini kınayan, pişmanlık duyan, nefse yemin ederim. Diriltip hesaba çekileceksiniz.
Kuşkusuz kıyamet gününün önemi herkes için açık ve bellidir. Zira her insanın geleceğine ilişkin kaderi ve amellerinin sonuçları kıyamet gününde belli olur. Ancak burada akla gelen soru, neden insanı serzeniş eden nefsin kıyamet gününün yanında zikredilmiş olmasıdır?
Hepimiz zaman zaman kötü bir iş yaptığımızda veya bir günah işlediğimizde kendi kendimize pişman olmuş ve kendimizi serzeniş ve tenkit etmişizdir. Bu tür durumlarda hemen neden bu işi yaptım? Bu nasıl bir işti ki yaptım veya keşke şu işi yapmasaydım demişizdir. Peki ama acaba şimdiye kadar bu nedir veya kimdir ki bizi serzeniş ediyor diye kendinizin hiç sorduğunuz oldu mu? Acaba şimdiye kadar içimizde amellerimizi irdeleyen ve bizi kınayan veya tenkit eden bir şeyin var olduğunu hiç düşündünüz mü? Kur'an-ı Kerim bizi serzeniş eden bu şeyi nefsi levvame olarak adlandırıyor ve üzerine yemin etmekle dikkatimizi ona çekmeye çalışıyor.
Şimdi neden Kur'an-ı Kerim kıyamet günü ve nefsi levvame ile birlikte ve ard arda yemin ettiği sorusuna şöyle cevap vermek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim bize içimizde bir mahkemenin bulunduğunu ve bu mahkeme kıyamet gününün yapacağı işin aynısını yaptığını anlatmak istiyor. Bizim vicdan olarak adlandırdığımız bu mahkeme açıkça bize iyilik ve kötülüğün birbirinden farklı şeyler olduğunu söylüyor. İyi amel takdire şayanken kötü amel tenkit edilmeyi hak eder. O zaman nasıl ki içimizde amellerimizle ilgilenen ve karar veren bir mahkeme varsa, insanların tüm amellerini değerlendiren ve kıyamet adı ile anılan bir mahkeme de vardır.
Günlerden bir gün kıyamet gününü inkar eden Mekkeli müşriklerden biri İslam peygamberinin huzuruna çıktı ve öldükten ve kemiklerimiz çürüdükten sonra nasıl yeniden bedenimizin tüm parçaları bir araya gelebilir ve bu ne zaman ve nerede vuku bulur diye bir soru sorar. İşte o sırada Kıyamet Suresinin 3. ve 4. ayetleri nazil olup şöyle buyurdu. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu üzere Allah-u Teala sadece insanların kemikleri bir araya getirmez, aynı zamanda büyük bir zarafet ve hassasiyetle hatta parmak uçlarını bile eskisi gibi yapar. Bu parmaklar insanların onların yardımı ile eline kalem alıp yazmaya başladığı ve ilim ve kültürü yarattığı ve yine sanat ve sanayileri geliştirdiği parmaklardır. Ve Allah-u Teala onları aynen eskisi gibi yeniden yaratır ve herkes sırf kendisine özel olan parmaklara kavuşur.
Mad ilkesini inkar edenler aslında sürekli günah işlemekte uğraşmak ister. Bu zümre kıyamet gününe inandıkları takdirde artık istedikleri her şeyi yapamayacaklarını çok iyi bilir. İşte bu yüzden bunlar kıyamet gününü inkar eder ve sizin bahsettiğiniz kıyamet günü ne zaman olur diye sorular yöneltir. Kur'an-ı Kerim Kıyamet Suresinin 5. ve 6. ayetlerinde bu konuya işaret ederek şöyle buyurmakta. Fakat insan önündekini kıyameti yalanlamak ister. Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar.
Kuşkusuz bu insanlara örneğin kıyamet günü 50 yıl sonra olacak derseniz yine de iman etmezler. Ve 50 yıl geçmeden ve kendi gözleriyle görmeden buna inanmayacaklarını söylerler. Aslında bu zümre iman eden insanlar gibi içinde onu bir kez yaratan Allah'ın bir kez daha yaratabileceğini bilmektedir. Fakat asi nefsine gem vermek ve günahtan el çekmek istemediği için kıyamet gününü inkar eder ve kendince istediği her şeyi yapmakta hür olmak ister.
Peki ama acaba insan bu tür bahanelerle hak ve hakikatten kaçabilir mi dersiniz? Kıyamet suresi 7 ile 10. ayetlerinde bu soruya şöyle karşılık veriyor. İşte göz kamaştı, ay tutuldu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan kaçacak yer neresi diyecektir.
Aslında herkes bu dünyada kendince kaçacak yol bulabileceğini hayal etse bile kıyamet gününde kaçabileceği hiçbir yol bulamayacağını anlaması gerekir. Kıyamet mahkemesi birilerinin çıkıp bu mahkemeyi erteletebileceği ya da fişleyebileceği veya avukat tutup hakkı batıl ve batılı hak gibi gösterebileceği bir mahkeme değildir. Bu mahkemede insanın tüm amelleri karşısında hazır bulunur ve artık inkar etmeye mahal yoktur.
İnsan bu mahkemede iyi kötü yaptığı her ameli görür. Hatta ölümünden sonra fani dünyada tesiri olan bir ameli varsa onu da görür. Örneğin eğer biri insanların yaralandığı bir hastane veya bir okul inşa etmişse ya da faydalı bir kitap yazmışsa veya iyi evlatlar yetiştirmişse ve bu evlatlar onun ölümünden sonra insanlara hizmet etmişse, bu amellerin tümü onun ölümünden sonra yapılmış olmasına rağmen kıyamet gününde mükafatından yararlanır.
Buna göre Kıyamet Suresi'nin 13. ayeti şöyle buyurur. O gün insana ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. Kıyamet mahkemesinde insana amelleri gösterildiğinde ve hesabı yapılarak mükafatı veya cezası belirlendiğinde aynı insan bahane getirmeye ve amellerinin sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor. Kur'an-ı Kerim ise surenin 14 ve 15. ayetlerinde şöyle buyurmakta. Artık insan kendi kendinin şahididir. İsterse özürlerini sayıp döksün.
Evet, her insan ne yaptığını ve ilahi mahkemede mazeret ve bahane üretmenin de hiçbir faydası olmadığını çok iyi bilir. Nitekim insan bu dünyada kendisini iyi tanır ve çirkin amelleri için vicdan mahkemesi önünde hiçbir özür ve bahane ileri süremeyeceğini de çok iyi bilir.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Türkiye'de enflasyon artması,
Türkiye'nin Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan'a devretme kararı
ve Ukrayna kriziyle ilgili İstanbul müzakereleri
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları TÜFE, Mart'ta aylık bazda %5,46 artarken, yıllık enflasyon 20 yılın en zirvesi olan %61,14'e yükseldi. Artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle TÜFE'nin %61'e ulaşması bekleniyordu.
Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Verilere göre Mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %29,88, yurt içi üretici fiyatları %64,3 arttı. Aylık bazda TÜFE %5,46, yurt içi üfe %9,19 yükseldi. TÜFE Mart'ta geçen yılın Aralık ayına göre %22,81, geçen yılın aynı ayına kıyasla %61,14 yükseldi. Artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle tüfenin %61'e ulaşması bekleniyordu. Çekirdek tüfe Mart'ta %44,1'de, %48,4'e yükseldi. Yi üfe ise Aralık 2021'e göre %29,31, geçen yılın Mart ayına kıyasla %114,97 arttı. Tüketici fiyatları bazında Mart'ta en fazla fiyat artışı %32,67 ile motorinde en fazla fiyat düşüşü ise %23,26 ile kabakta görüldü. TÜİK verilerine göre geçen ay motorindeki fiyat artışını %24,41 ile benzin, %23,47 ile kömür, %20,56 ile kuru soğan ücreti izledi. Mart'ta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında %20,01 ile şehirler arası otobüs ücreti, %17,51 ile kıvırcık, %17,1 ile beyaz lahana, %16,36 ile portakal, %15,54 ile mantar, %14,95 ile kuzu eti ve %14,88 ile tavuk eti yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise %23,26 ile kabakta oldu.
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini de yayımladı. Buna göre Şubat ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %135,5 artışla 7,88 milyar dolara çıktı. 2 aylık dış ticaret açığı da %183,3 artışla 18,2 milyar dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre İhracat 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, İthalat %44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan 7 milyar 881 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Şubat ayında %82,7 iken 2022 Şubat ayında %71,7'ye geriledi. Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %183,3 artarak 6 milyar 408 milyon dolardan 18 milyar 153 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Şubat döneminde %82,8 iken 2022 yılının aynı döneminde %67,4'e geriledi.
Tahran Radyosu.
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti öncesi İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında flash gelişme yaşandı. Türk medyasına göre Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini de talep etti. Mahkeme, Suudi Arabistan'a devri konusunda Adalet Bakanlığı'na görüş sorulmasına hükmetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'da öldürülmesinden bu yana ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Geçen Mayıs ayında da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan'a gitmişti. Batı Asya'nın etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.
Öte yandan Uluslararası Af Örgütü Ankara'nın Cemal Kaşıkçı suikastı davasını Suudi Arabistan'a devretme kararını kınadı. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Anis Kalamar, yayınladığı bildiride İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda öldürülen muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 3 yıldan fazla bir süredir adalet için savaşanlar için Bugün karanlık bir gün Türkiye Kaşıkçı'nın cinayet davasını Suudi Arabistan'a devrederek davayı gönüllü olarak cinayetten sorumlu olanlara teslim ediyor dedi. Uluslararası Af Örgütü Suudi Arabistan'ın Türk savcıyla işbirliği yapmayı defalarca reddettiğini ve hiçbir Suudi mahkemesinin söz konusu dosyayı adaletli bir şekilde yönetemeyeceğinin açık olduğunu söyledi. Şimdi ise konuyla ilgili siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinleyelim.
Doğrusu bu cinayetin işlendiği günden beri Türkiye hep Suudi Arabistan'da nasıl bir taviz koparacağı hesapları içerisinde. Yani bu nedenle hep bu yönlü bir hesap yaptığı için de sürekli pazarlıkla bu işi götürdü. Yani Türkiye'de bu cinayetin işlenmesi ve Suudi Arabistan'da bu alanda bu cinayetin işlenmesi de anlamlıdır. Çünkü herhangi dünyanın herhangi bir ülkesinde böylesi bir cinayetin işlenmesi mutlaka hesap sorulacağı hesabı yapılarak Suudi Arabistan bu cinayeti Türkiye'de gerçekleştirmesinin en iyi yol olduğunu tespiti yaparak bu cinayeti burada işledi. Ve Türkiye'nin ekonomik açıdan ve gerekli siyasi açıdan sıkıştığı bir dönemde böylesi bir cinayetin işlenmesi ucuz bir şekilde bu cinayetin kapanmasına neden olabilir. Yani bugün Suudi'nin bu cinayeti burada işlediği büyük gündemleri hesaplı davranarak ve bu hesaplarını da bugün ucuz olarak kapattığı ortadadır. Yani bugün ilk başta Türkiye'nin bu cinayetle ilgili sert tavırları ve Suudi'ye saldırgan bir politika izlenmesi bu günün hesabını yapıyordu. Yani nasıl daha fazla bir taviz koparacağı hesapları vardı ve bu hesapları bugün görüyoruz ki her iki ülkenin uzlaşmasıyla bu sonuçlanmıştır. Yani daha önce Türkiye'de dışarıda yani siyasi nedenler veya düşüncesini açıklayan birçok yabancı uyruklu kişilerin üzerine hunharca gitmesi ve insanlara yönelik tavırları yani bunun karşılaştırdığı zaman bu cinayetine Türkiye göz yummasını şeklinde gibi değerlendirebiliriz. Ve Türkiye bu konuda ekonomik krize teslim olma ve bu nedenle Suudi ile var olan ilişkilerini yeniden düzenlemek için bu davayı Suudi'ye aktarması sonucuyla var olan sorunların ne kadar çözeceği de ileriki günlerde belli olacak. Çünkü Suudi tamamen kendi başına hareket etmediği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyacağı tavır istediği yol üzerinde Türkiye'den kendi ilişkilerini düzenleyecektir. Türkiye bu konuda ileriki günlerde umduğunu bulmayacağı bir hesap da ortaya çıkıyor.
Sayın Bedri Fırat'a teşekkür ediyoruz.
Ukrayna ile Rus heyeti arasındaki müzakerelerin yeni turu geçen hafta Salı günü Türkiye'de düzenlendi. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Ukraynalı heyetin başında bulunan David Arhamiya, Rusya ile müzakerelerin ardından kimsenin Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasına engel olamayacağını belirtti. Ukraynalı yetkili tarafların hala kimi hususlarda anlaşmaya varmadıklarını belirterek Ukraynalı tarafın Rus tarafından hiçbir onay alamadığını belirtti. Zaten her türlü anlaşma halinde de referandum yapılacağını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de salı akşamı Rusya ile yapılan barış görüşmelerinde olumlu mesajlar olduğunu söyledi. Ancak Rusya'ya yönelik yaptırımların savaşın sonuna kadar kaldırılmaması gerektiğini vurguladı. Rusya, Ukrayna ve Rus heyetleri arasında salı günü İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından Kuzey Ukrayna'daki askeri varlığını önemli ölçüde azaltmayı planladığını söyledi. Ancak Pentagon bu yöndeki iddiaların sahada gerçekleştirilmediğini öne sürdü.
İstanbul görüşmelerinde ele alınan önemli bir konu da Ukrayna'nın tarafsızlığının ve NATO'ya üye olmamasının kabul edilmesi, aynı zamanda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesinin de gerekliliğinin vurgulanmasıydı. Bu konu Rusya tarafından da kabul edildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise Moskova ile barış sürecindeki taleplerden geri adım atmaya ve Batı ile Rusya arasındaki çatışmada tarafsız bir ülke olmaya hazır olduğunu açıklamıştı. 2014 yılında yaşanan gelişmelerin ve Ukrayna'da Batı yanlısı bir hükümetin kurulmasının ardından Batı bloğu ile bütünleşmek amacıyla Ukrayna Anayasası'nda yapılan değişiklikte Avrupa Birliği ve NATO'ya üyelik konusu da yer aldı. Amerika ve Avrupalı ortakları birlikte Ukrayna'nın NATO üyeliğini de desteklediler. Ancak Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda olumlu bir görüş olmadı.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Zeyd Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Zeyd Ali Hamenei aydınlatıcı beyanatından Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hükümetini örnek alarak hükümet idaresinde takvaya uyulması zaruretini işaretle, takvanın halka karşı kurnazca ve sinsice davranmaya mani olduğunu buyuruyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Emirül Müminin bu siyasette özelliklerinden biri şuydu: hile ve aldatmaktan uzaktır. Hazretten nakledilen bir cümle şöyle diyor: dindarlık ve takva olmasaydı en politik insan olurdum. Eğer takva elimi ve ayağımı bağlamasaydı, Arapların tüm kesimleri ve kurnazlarından daha iyi hile bilirdim. Bir başka yerde Muaviye ve kendisiyle kıyas konusunda Zira Muaviye hükümette zeka ve hile ile bilinirdi. Anlatılanlara göre şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki Muaviye benden daha zeki değildir. Fakat Ali ne yapıyor? Temel takvaya riayet etmek ve ahlaka riayet etmek ise eli ve dili bağlanıyor. Emirül Müminin yönetimi budur. Takva olmazsa insanın eli ve dili açık olur. Her şey söylenebilir. Gerçek dışı konuşulabilir. İftira atabilir. İnsanlara yalan söyleyebilir. Taahhütlerini çiğneyebilir. Sırat-ı müstakim düşmanlarına gönül bağlayabilir. Takva olmazsa böyle olur. Emirül Müminin şöyle buyuruyor: Ben siyaseti takva ile seçtim, takva ile benimsedim. Bu yüzden Emirül Müminin'in yönetiminde kurnazlık, sinsilik ve kirli işler ve benzeri yoktur, temizdir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.